Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Grimwood. 11. ayrım. Çarşamba, 3 Aralık 23. Bu akşam David'le tüm bunlar hakkında ciddi bir konuşma yapmaya çalıştım. Yine sinirlendi ve bana fantezi dünyasına kaçmaya çalıştığımı, artık bahane olarak epilepsim ve dayanağım kalmadığı için hayatıma yön verme sorumluluğunu almaktan korktuğumu söyledi. Yıllarda hayal kuramadığım için bunu telafi etmeye çalıştığımı ama bu konuda keş hippiler kadar kötü olduğumu söyledi. Sanırım benim de bu deneyler başladığından beri zihnimin gerilerinde yatan sonuç bu. Elektrot bir tür halüsinasyon merkezine denk geldi ya da beni bir şekilde dileklerimi yerine getirmek için fantezi kurmaya zorladı. Şu ana kadar her şeyin son derece tatsız olduğunu inkar etmenin anlamı yok. Ama bu varsayımla uzlaşmayı çok zor buluyorum. Bu bir rüyaya, uyanmaya veya uyumaya benzemiyor ve duyduğum ya da okuduğum uyuşturucu etkilerine de benzemiyor. Her şey çok tutarlı bir kere ve her defasında hissettiğim tuhaf akıl-beden ayrılığına da uymuyor. Bence Dr. Gerick de bu halüsinasyon açıklamasından hoşnut değildi ama ona veya David'e ya da bir başkasına ulaşmamın bir yolu yok. Onlara bu tecrübenin bana ne kadar gerçek geldiğini anlatamam. Neredeyse bunun kadar güçlü birkaç rüya gördüm ama hiçbiri bu kadar uzun süre ve tekrar tekrar devam etmedi. Maalesef bu bana pek fazla mantıklı açıklama getirmiyor. Eminim Mindy bunu geçmişteki bir hayatın falan kanıtı olarak görürdü ama ben hiçbir zaman reenkarnasyona veya zaman yolculuklarına ya da farklı boyutlara açılan kapılara ve bu tür diğer şeylere inanan biri olmadım. Bu durumda geriye tek bir seçenek kalıyor. Ben deliyim. Keçileri kaçırdım. Ama değilim. Öyle olmadığımı biliyorum. Perşembe, 4 Aralık, 23. Lanet olsun. Her ne oluyorsa oluyor ve sırf ne olduğunu çıkaramıyorum diye hayatım boyunca başıma gelen en ilginç şeyden kaçmayacağım. Deli bile olsam, deliliğim hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyorum. Böylece günün birinde beni götürdüklerinde semptomlarımı daha iyi tarif edebilirim. Her neyse, insan o çizgiyi nasıl çizebilir ki? Ne delilik, ne değil. Nasıl tanımlayabilirsiniz? Açıklama her ne olursa olsun o düğmeye bastığımda gerçek anlamda aklımdan çıktığımı inkar edemem. Geriye tek soru kalıyor, kimin aklındayım ben? Aslında bu tam olarak doğru değil. Bu diğer ben ister halüsinasyon, ister rüya ya da geçmiş hayatım olsun, kendimi bir aklın içinde bulmuyorum, bir bedenin içinde buluyorum. Kendi anılarım, duygularım veya düşüncelerim dışında bir başkasınınkiyle iletişime geçemiyorum. Her fiziksel duygu net ve tam olarak geliyor ama hepsi bu. Bugün yeni bir şey denedim. Düğmeyi sadece 4 voltta 15-20 saniye tutmak yerine 2 voltta 10 dakika tutmayı denedim. Böylece görüntüler ve sesler net ve tanımlanabilirken, kendi evimde gördüğüm şeylerin gözlerim açıkken üstüne yansıyorlardı. Bu süre içinde sıra dışı bir şey olmadı. Bahçede yürüyüp çiçek topluyordum ama bunu yaparken kahvemi yudumlayabiliyor ve iki hareketime de dikkatimi verebiliyordum. Bu görüntülerin içinde ne olduğunu gerçekten öğrenmek istiyorsam, bu işi bu şekilde yapmaya devam etmek en iyisi olacak. Baş parmağımın gücü yettiğince düğmeye basarak ve ancak ilginç bir şey olursa 4 volta geçerek. David dün gece söyledikleri için özür diledi. Ama sonra arkadaşlarımızla daha fazla vakit geçirmek için neler yapabileceğimizden söz etmeye başladı ve bana büyük bir Noel partisi organize etmemi önerdi. Belli ki tüm bu olanlarla ilgili düşünceleri değişmedi ama benim için gerçekten endişeleniyor. Bu yüzden ona kızmak zor. Deneyler hakkında ne düşünürse düşünsün. Ona Mindy ile buluşacağımı ve parti işini düşüneceğimi söyledim. Cuma, 5 Aralık, 17.20. Bunu hızlı yazmalıyım. Çünkü David birkaç dakikaya evde olacak ama olanları kağıda aktarmak için geceye kadar bekleyemedim. Bugün aynaya baktım. Ama aynadaki ben değildim. Yine düğmeye 2 voltta elimden geldiğince uzun bastım. Çok zararsız başladı, küçük odada deniz kabuklarını yerleştiriyordum. Ama sonra birdenbire kendimi ayağa kalkarken ve bir sürü tablonun asılı durduğu büyük odaya girerken buldum. Voltajı en üst kademeye çıkarttım, tabloların yanından geçtim ve odanın ortasındaki beyaz mermer şömineye yöneldim. Yanına varınca şöminenin üstüne duran bir kabuğu aldım, sanki onun da orada olduğunu hatırlamış, yaptığım aranjmana eklemek istemiştim. Ama kabuğu almak için uzanırken gözlerimin aynaya bakmak için hareket ettiklerini hissettim ve sonra 20-30 saniye boyunca Aynada kaldılar. Ellerim dağılmış saçlarıma gitti. Saçlar umurumda değildi. Yüzüme bakıyordum. Bana bakan gözler benim gözlerim değildi. Bu kadın her kimse uzun, kül sarısı saçları vardı ve lüle lüleydiler. Açık ve pürüzsüz bir teni vardı. Elmacık kemikleri çıkık ve zarifti ve yüzü ovaldi. Dolgun dudakları, ufak düz bir burnu vardı. Çok güzeldi ama ben değildi. Daha önce gördüğüm biri de değildi. En garip yanı gözleriydi. Yabancılıklarından değil. Koyu bir yeşildiler ve çok çekiciydiler. Ama hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bana tamamen yabancı gözlere bakmak ama yine de onların içinden onlara bakmak. Aynadaki yüzde en ufak bir şaşkınlık yoktu. Daha çok endişeli gibiydi. Benim orada olduğuma dair en ufak bir fikri yoktu. Orada, kafasının içinde, gözlerinin ardında. Tanrım, lütfen, bana neler oluyor böyle? David her an kapıdan içeri girebilir, günlüğümü o gelmeden dolaba kaldırmalıyım. Bu akşam bir oyuna bilet aldık, seti bir arkadaşım hazırladı ve bu onun ilk büyük işi. Ama gitmek istemiyorum. Sadece düşünmek için zaman istiyorum. Cumartesi Pazar, 6-7 Aralık, 02. David bu akşam ofisten bir arkadaşıyla yemeğe ve dansa gitmemiz için ısrar etti. Bill Hartwell ve karısı Sandra ile. David beni bir şeylerle meşgul etmeye kafasına koymuş belli ama bu akşam cuma akşamki oyunda olduğu kadar rahat değildim. Craig'in hazırladığı setler muhteşemdi ama konsantre olamadım ve sonrasında sahne arkasına bile geçmedik. David'in arkadaşı Bill'le daha önce sadece iki kez karşılaşmıştım ve karısıyla hiç tanışmamıştım. Beni çok içime kapanık bulmuşlardır, kesin. Çünkü bütün akşam boyunca 10 cümle kurduğumu sanmam. Sanırım operasyondan haberdarlar ama lafını etmediler. Ama eminim David onlara deneyler hakkında hiçbir şey anlatmamıştır. İlgimi çeken tek şey Sandra'ydı. Cuma akşamı aynada gördüğüm kadının yüzüne hiç benzemiyordu ama saçları aynıydı. Bütün akşam onu izledim. Dans edişini, içkisini yudumlayışını ve sigara içişini ve konuşmasını. Sanırım her zaman diğer kadınlar ilgimi çekmiştir. Nasıl giyindiklerine, nasıl göründüklerine ve nasıl yürüdüklerine bakmışımdır. Bunu bütün kadınlar yapar ve erkekler de diğer erkeklerle ilgilenir. Ama bu akşam Sandra olmak ya da Mindy veya David ya da bir başkası olmak nasıl olurdu düşüncesi üzerinde yoğunlaştım. Herkesin beyninde farklı bir farkındalık ve algı olduğunu anladım. İnsanların duyguları benimkilere benzer ancak yine de farklılar. Bu o kadar bariz ki çok basit gibi geliyor ama bu inanç benim için daha önce hiç %100 olmamıştı. Sanırım herkes tüm evrendeki tek ve gerçek birey sadece kendileriymiş gibi hareket ediyor. Aslında hepimiz tek benciyiz. İçimizdeki inançların, Tuvey'nin gizemli yabancısının kendi versiyonumuz tarafından doğrulanmasını bekliyoruz. Ama birdenbire bu otomatik duyguların zedelendiğini görüyorum. Her ne kadar tamamen ortadan kalkmasalar da. Gerçeklikler, izole benlik ve bir diğer arasındaki mutlak ve öz sıçramayı bir şekilde ve gerçekten yaptım. Sartre'ın, Buber'in ve Kierkegaard'ın düşünü kurduğu sıçrama. Bir başkasının gözünden gördüm. Bir başkasının elleriyle dokundum. Onun ağzından tattım. Ben iki kişi oldum ve ne zaman istersem yine olabilirim. Ve onun kim olduğunu bile bilmiyorum. Pazartesi, 8 Aralık, 23.30. Ben, daha doğrusu o, bugün alışverişe gitti. Tam olarak anlatamayacağım çok fazla rahatsız edici görüntü ve ses vardı. Düğmeye 5-10 dakikalık periyotlarla 1 saat kadar basmış olmalıyım. Kadın, genç hizmetkarı Mary'yi yanına yardımcı olarak aldı. Belki geçen gün onu broşunu çalmakla suçladığı için bunu telafi etmek istedi. Kız bu fırsata çok sevindi ve nedense sokağa çıkacağı için pek bir gururlandı. Parke taşı döşeli yolda at arabasıyla yolculuk ettik. Sıralarca şık, bembeyaz evin önünden geçtik. Dışarıdan bakınca hepsi birbirine benziyordu ama eminim o duvarlar benim de birkaç gündür tanımaya başladığım ev kadar şık evleri gizliyordur. Büyük ve bakımlı bir parkın önünden geçtik ama etrafta pek fazla insan yok gibiydi. Parkın girişinde büyük, demir bir kapı vardı. Halkın kullanımına açık olmayabilirdi. Sonra kocaman, etrafı çevrili ve korumalı bir binanın önünden geçip uzun, geniş ve üstü kapalı bir alışveriş merkezine geldik. Nerede olduğumuzu hemen anladım. Londra. Buraya daha önce hiç gelmemiştim ama Buckingham Sarayı'nı tanıyacak kadar resimlerini görmüştüm. Sokaklarda hiç araba yoktu. Sadece başka at arabaları ve fayton taksiler vardı. Tek bir 4-5 katlı bina göremedim. Bunun ne anlama geldiğini düşünmek bile istemiyorum ama günümüzün Londra'sı olmadığı kesindi. Hatta bu yüzyıla bile ait değildi. Bunu başından beri az çok tahmin ediyordum. Kıyafetler ve aksanlardan anlamıştım ama böyle dramatik bir şekilde doğrulanması korkutucuydu. İçinde bulunduğum ev ve bahçenin dışında başka bir şey olmadığını düşünmeye başlamıştım. Ama şimdi dışarıda kocaman bir şehir olduğunu, bir ülke olduğunu ve bir dünya olduğunu biliyorum. Ama hangi dünya? Ve kimin? Her neyse, at arabası en sonunda üstünde Bay Thomas Liberty'nin Regent Caddesi mağazası yazan bir binanın önünde durdu. Genç kız, Mary ve ben, lanet olsun ben deyip duruyorum, arabadan inip içeri girdik. Büyük bir binaydı. Neredeyse 5. caddedeki alışveriş merkezleri kadar büyüktü. Ama asansör ya da yürüyen merdiven yoktu ve tüm ışıklar gaz yağı lambalarıydı. Çok sayıda gaz lambası tavanda asılı duruyordu. Raflar dolusu eşya vardı. Hepsi de benim için büyüleyiciydi. Binlerce farklı düğme, şekilli mumlar, karmaşık oyuncaklar ve yüzlerce başka şey daha. Raflar dolusu kıyafet yoktu ve manken de yoktu. Sanırım henüz hazır giyim çıkmamıştı. İstediğim kadar çok şey göremedim. Çünkü doğruca şark pazarına ayrılmış bölmeye yöneldik. İçerisi heykelcikler, fil dişi sandıklar, ipekler, kocaman ve güzel yelpazeler, renkli bambular ve hasır mobilyalarla doluydu. Ben ya da o ya da biz artık her kimse, ufak ama muhteşem bir oymalı, tik ağacından kutu aldım. Sonra dışarı çıktık. At arabası bizi bekliyordu. Burada kimse yol kenarında bekleme yapmamaya da özen göstermiyordu. Bizi bir diğer ufak mağazaya götürdü. Sadece 3 blok ötedeydi. Burası bir şapkacıydı ve ev sahibem şapkalara bakarak yarım saat geçirdi. Bu bana tekrar aynaya bakma fırsatı verdi, hem de bu defa uzun uzun. Benim yaşımda görünüyor ve kendinden çok emin. Gözleri çok güçlü ve bilmiş. Gözleri. Onları aynada görmeye hala alışamadım. Özellikle de doğrudan gözlerin içine baktığında, kendimi bir tür algısal kara delikte, ebedi boşluğun kuyusunda kaybetmekten korkuyorum. Ya da daha kötüsü, onun birdenbire, bir şekilde orada beni görmesinden, ona baktığımı, onunla birlikte baktığımı, ona ve onun içinden ona baktığımı anlamasından. Cuma akşamı tüm bunları düşünmek istediğimi, kesin bir sonuca ulaşmak ya da en azından üstünde çalışılabilir bir teori elde etmek istediğimi yazdım. Şimdi devam edebilmenin tek yolu bunu düşünmemek. Çok fazla tuhaf gizli anlam var ve herhangi birini kabul etmem veya tek birine alışmam mümkün değil. Keşke David'le konuşabilseydim. Salı, 9 Aralık, 23.45. Bir ismim var. Bu akşam eve bir akşam yemeği davetiyesi geldi, Bayan Jenny Curran adına. 24 Eaton Place, Belgravia, Londra adresine gönderilmişti. Jenny Curran, Mrs. Jenny Curran. Bu demek oluyor ki sadece bir ismim yok, aynı zamanda kocam da var. Sanırım, umarım, hastanede deney yaparken sabah yanında uyandığım adamdır. Bu mektubu ele geçirebilmem bugün uygulamaya başladığım bir numara sayesinde. Voltajı 2'ye ayarladım ve aktivatör tuşuna bant yapıştırdım. Böylece parmağımı çekmeme gerek kalmadan sürekli basılı kaldı. Tüm olanlar, yani Jenny'nin yaşadıkları diyebilirim artık, arka planda gerçekleşmeye devam ederken ilgimi çeken bir şey olduğunda, mesela davetiye gibi, oraya geri dönebiliyorum. Akşamın çoğunu yürüyerek, ufak tefek işler yaparak ve bir yandan Jenny'nin algıladıklarını gözetleyerek geçirdim. Yine de alışmak zaman alacak ama büyük bir sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Bugüne kadar tek sorun ikimiz de bir odada yürürken çıktı. Kendimi evim yerine Jenny'nin gördüğü odaya odaklandım ve oturma odamın duvarına çarptım. Birkaç gün alıştırma yaptıktan sonra ikisini birbirinden ayırabilirim sanıyorum. Çarşamba, 10 Aralık, gece yarısı. Bu akşam üzeri de uyarıcıya bant yapıştırdım. İlginç bir şey olmadı. Sadece günlük saat farkını tam olarak çıkardım. Bir ara Jenny oturma odasındaki büyük, gül ağacından sarkaçlı saate bakıyordu. Güzel bir parçaydı. Saat kadranında rengarenk bir gösterge daha vardı ve ayın evrelerini gösteriyordu. Neyse, Ona göre sabah 11 çeyrek geçiyordu ve bana göre saat 3'e 5 vardı. Demek ki aramızda 3 saat 40 dakika saat farkı var. Tabii bir de fazladan 100 yıl farkı. Ama kendime bunu düşünmemek için söz verdim. Perşembe, 11 Aralık, 23.40. Bugün aklıma uyarıcının menzilini test etmek geldi. Jenny kahvaltı yaparken tuşa bant yapıştırdım ve üniteyi yatak odamızın bir ucuna koydum. Sonra mutfağa gittim ve yatak odasından mümkün olduğunca uzaklaştım. Pek bir değişiklik olmadı. Görüntü ve ses ve de greyfurtun tadı uyarıcıyı elimde tuttuğum veya cebime koyduğum zamanla aynıydı. Kapalı bir çekmeceye koymayı denedim, kıyafet yığının altına yerleştirdim ve hala aynı derece etkiliydi. Sırf meraktan apartmandan çıkmayı denedim. Asansöre bindiğimde etkisi kesildi. Sonra lobiye ve binanın dışına çıktığımda hafif belirginleşti. Sokağın iki blok aşağısına yürüdüğümde tamamen kesildi. Sonra birden kriz geçirme korkusuyla ve uyarıcının yanımda olmayışından ötürü panikledim. Hızla eve döndüm. Görünüşe göre en az 100 metre etkisi vardı. Asansörün metal aksamı radyo frekansını kesmiş olmalıydı. Bu demek oluyor ki 2 voltta Jenny'nin hareketleri benimkilerin üstüne binmişken, normal davranmayı başarabilirsem, etrafında başka insanlar varken de onu gözetleyebilirim ve kimse tamamen orada olmadığımı anlamaz. Yeterince dikkatli olursam David işten eve geldiğinde uyarıcıyı her akşam üzeri benim saatimle 5.30, Jenny'ninkiyle 13.50'de kapatmak zorunda kalmam. Bu sayede en heyecanlı aktivitenin alışveriş olduğu sabah ve öğlen 4-5 saate takılı kalmak yerine Jenny'nin akşamlarda ne yaptığını görebilirim. Belki bunu yarın denerim. Sadece birkaç dakikalığına. David bir şey fark ediyor mu anlamak için? Ne yaptığımı bilse çok üzülürdü. Cuma, 12 Aralık, 23.30. Yaptım işte. David'i kandırdım. Kulağa çok korkunç geliyor. Sanki çok kötücül veya sinsi bir şey yapıyormuşum gibi ama öyle değil aslında. Kendimi tatmin etmek için bunu yapmaya hakkım var. David ne düşünürse düşünsün. Benim yaşadıklarımı o yaşamadı. Epilepsiden tutun ameliyata kadar ben yaşadım. Bu işe kafayı taktığımı düşünüyor biliyorum ama ben kendimi biliyorum. Bu bir tür takıntı veya hastalık değil. Sadece zihinsel bir cazibe. Hem sadece merakım için de değil. Ciddi bir bilimsel amacı var. Yoksa ben mi bunu bir mantığa oturtmaya çalışıyorum? Bu öğleden sonra elektroda sadece birkaç defa baktım. Artık Jenny'nin sabahları ne yaptığını çok iyi biliyorum ve pek fazla sürpriz yok. Bunun benim için bu kadar doğal olması ne garip. Önceden bir şey görmek bile bir sürprizdi. Artık her gün o evde takılmaktan sıkılmaya bile başladım. David eve her zamanki gibi 5.45'te geldi. Üzerinde çalıştığı Batı Yakası projesinden bahsettik. İkimiz de uyarıcının konusunu açmadık. Sonra akşam yemeğini hazırlamaya başladım ve o salata yaparken yatak odasına geçip uyarıcının tuşunu 2 voltta sabitledim. Akşam yemeğinden önce 3. martinisini istediğinde hiçbir şey söylemedim. Kafam karışırsa veya sandalyeye falan takılırsam fark etmesi daha zor olur diye düşündüm. Onun içtiği içkilerden mi yoksa benim rol kabiliyetimden mi bilmem hiçbir şey fark etmedi. Uyarıcı dolabın çekmecesinde durdu, akşam yemeği boyunca aklıma ufak dalgalar gönderdi. Jenny bahçede çay içiyordu ve onun çay yudumlarıyla kendi et dokmalarımı koordine etmeye çalışırken güleceğim geldi ama David de güldü ve bana gizlice içki içip içmediğimi sordu, ona içtiğimi söyledim. Bir ara Jenny ağzına tatlı bir şey götürdü. Bu esnada ben ağız dolusu kuşkonmaz yiyordum. Hem kendi ağzımı hem de onun ağzını aynı anda hissedebiliyordum. Ve iki yemeğin tatları birbirine karıştı. İğrenç bir kombinasyondu ama ilginç bir duyguydu. Ondan sonra yemeğimle oynayıp durdum. Ama terasımızın camından yağan karı izlemek güzeldi. Gözlerimi bir süreliğine kapatıp Jenny'nin yaz güneşindeki bahçesini, menekşelerin etrafında uçuşan yaban arılarını net görebildim. Yine de keşke Jenny'nin aklından geçenleri bilebilseydim. Jenny sadece bir halüsinasyon, benim hayal gücümün bir ürünü olsa bile. Onu gerçek ve ayrı bir birey olarak görmeye başladım. Aslında bir bakıma benim şimdiye kadarki en yakın arkadaşım, en azından daha önce kimsenin aklına girememiştim. Tabii eğer buna arkadaşlık denirse. Ama onun anılarını görebilmeyi, duygularını, fikirlerini ve geleceğe dair düşüncelerini bilebilmeyi isterim. Belki de bunların var olduğunu, Jenny'nin ayrı bir zihni olduğunu düşünmek bile benim deliliğim. Ama içimde bir şekilde kısmen paylaştığımız algılara rağmen onun da başka bir insan olduğuna dair güçlü bir his var. Bazı tepkilerinin benimkilerle aynı olmadığını biliyorum. Okuma şekli mesela. Ve bakmayı veya görmemeyi seçtiği bazı şeyler ve evindeki hizmetkarlara ters davranışı. O ve hayatı hakkında öğrenmem gereken çok fazla şey olduğunu hissediyorum. Ve bir şekilde onunla doğrudan iletişim kurarak dünyasını onun gözlerinden ve kulaklarından diz dize izlemeden bunu yapabilmeyi istiyorum. Bu bana casusluk gibi geliyor. Onunla olduğumun farkında bile değil. Belki yeterince denersem onunla daha doğrudan bir iletişim kurabilirim. Acaba nasıl hissederdi? Yalnız olmadığını öğrenirse? 11. ayrımın sonu. Sayfa 165. Devamı 12. ayrımda.